Ayrım 29, sayfa 199. Globalleşmenin kendi zamanı, aile kurumunun zaman kavramıyla hiç uyuşmuyor. Global çalışan bir şirketin lokal saate dikkat etmesi mümkün değildir. Global şirketler için dinlenme saatleri kayıp zamanlardır. Yeni çağın zamanı durmadan kendini dikte ediyor. Ama ailenin var olmaya devam edebilmek için kendi zamanlarına ihtiyacı var. Günlük bir ritmi, haftalık planları, iş ve boş zamanları, yemek zamanı, tatil zamanı, sevişmek, kavga etmek veya birlikte bir şeyler yapmak için kendi zamanına ihtiyacı var. Mahremiyet ve buna bağlı olarak derin ilişkiler ancak kendine ait zamanının olması ve bu zamanın birlikte değerlendirilmesiyle mümkün. Bir aileyi tanımak istiyorsanız birlikte geçirdikleri zamanı izlemeniz en kolay yoldur. Bir akşam yemeğinin nasıl geçirildiğini izlemek, aile dinamiğini anlamanızda çok önemli bilgiler verir. Aileye ait zamanlar, aileye ait ritüelleri, kuralları ve davranış kalıplarını gösterir bize. Ailenin birlikte geçirdiği zamanı elinden alması kadar, globalleşmenin ailenin mahremiyetine tecavüzünü daha net gösteren bir şey yoktur. Globalleşme, ailenin aile olarak kimliğinin oluşması bir birlik olduklarını hissetmelerini sağlayan yemek zamanlarını elinden aldı. Mikrodalga fırın herkesin istediği zaman yemek yemesini sağladı. Bugün bir aile haftada yalnızca bir gün pazarları bir araya gelip birlikte yemek yiyebiliyorsa sevinmektedir. Birlikte yenen yemek aile birliğini besleyen sembolik öneminin yanında yaşananların, günlük sevinç ve üzüntülerin de paylaşıldığı, tatil planlarının, haftalık programların konuşulduğu, çocukların okulla ilgili sorunlarının dinlendiği ve çözüm bulunmaya çalışıldığı yerdirdi. Birlikte yenen yemek, iletişimin sağlandığı en iyi zaman dilimi olduğundan, bunun ailenin elinden kayıp gitmesinden sonra yeni iletişim biçimleri bulunmazsa, bugünkü haliyle aile yok olup gitmeye mahkumdur. Bir o kadar önemli olan başka bir şey de cep telefonu, bilgisayar ve televizyon gibi modern iletişim teknolojilerinin yarattığı durumlardır. Her aile bireyi, aile dışındaki bütün tanıdıklar için cep telefonu sayesinde ulaşılabilir durumdadır ama aileye ayrılacak zaman yoktur artık. Bir evde birden çok bilgisayar ve televizyonun varlığı bir istisna değildir. Birlikte geçirilen zamanlarda dahi insanlar bilgisayarda, MSN vesaire cep telefonuyla da SMS yoluyla aile dışından birileriyle iletişim halindedir. Bir çalışmada sıradan bir Orta Avrupalı insanın bir yılda ortalama 40 gününü televizyon karşısında geçirdiği hesaplanmaktadır. Bu normal bir ömür süren insanın 17-18 yılını televizyon izleyerek geçirmesi demektir. İnsanlar televizyon seyrederken başka aktivitelerle de uğraşmaya başlamışlardır. Bir yandan internetten maillerini kontrol eder ve bir internet oyunu oynarken televizyonda maç özetlerine bakan ve karısıyla da sohbet ettiğini düşünen sayısız erkek tanıyorum ben. Bu arada cep telefonuna gelen SMS'ler de yanıtsız bırakılmaz. İnternet sayesinde artık gecenin üçünde ekranda Japonya'daki biriyle satranç oynayabilirsiniz. Eskiden baba oğlu ya da kızıyla oynardı. Ve bu bir kış gecesinde aile huzurunun tipik bir göstergesiydi. Çocuklar ve gençlerin bilgisayar becerileri kuşaklar arasındaki ilişkiyi de tersine çevirdi. Anne ve babanın geçmişte edindikleri hayat tecrübesi artık yalnızca eskimiş bir bilgi kırıntısı. Artık çocuklar sabırla babalarına ya da annelerine nasıl SMS atılacağını, bir elektronik postanın nasıl gönderileceğini öğretiyorlar. Artık kimse bir mektubun belli bir sürede ötekine ulaşmasını beklemeye tahammül edemiyor. Söylediğim şey hemen ötekine ulaşmalı, öteki de hemen yanıtlamalı. Bir şeyleri beklemenin güzelliğine ne oldu? Bu arada teknolojinin bir kısmı hayatımızı hızlandırırken diğer kısmı da yavaşlatma peşinde. Buzdolapları, konserveler, yiyecek maddelerinin çürümesini geciktirirken kozmetik ve güzellik endüstrisi de insanın çürümesini geciktirmeye çalışıyor. Bazen her iki süreci de aynı anda yaşadığımız oluyor. Derin dondurucudan çıkardığımız bir pizzayı mikrodalga fırında ısıtıp alelacele yiyerek yetişmemiz gereken yere koşuyoruz. Hep bir şeyler kaçıracakmış korkusuyla yaşayan günümüz insanının çaresizce savrulması. Dinginliğe, yavaşlığa, birbirine ayrılan uzun saatlere, dış dünyaya kapıları kapatmaya ve sabra, yavaşlığa ihtiyaç duyan mahremiyetin, yani birliktelik ve evliliklerin hazin sonu. Hayatın her alanında esnek olma zorunluluğu, pazarın sanal ortama taşınması sonucu aile hayatının teknolojikleşmesi, günlük hayatın aşırı hızlanmasının sonucunda aile bireylerinin bile birbirleriyle elektronik posta ya da SMS yoluyla iletişim kurmaya başlaması, yeni bir yaşam kültürü oluşmasını da zorunlu kıldı. Ama bu durum bambaşka sosyal, ekonomik, tarihsel ve kültürel koşullardan köken almış, beslenmiş olan mahrem ilişkilerin de değişmek zorunda olmasına neden oluyor. Bu değişimin en önemli sonucu, en temel ruhsal ihtiyaçlarımızdan biri olan güvenli bağlanmanın neredeyse imkansız hale gelmesi ve ne yapacağımızı bilemediğimiz bir özgür olma hali. Bu durumda varoluşsal kaygılarımızın ruhumuzu kaplamasına, dolayısıyla anksiyete bozukluklarıyla depresyonun çok daha genç yaşlarda ve daha sık ortaya çıkmaya başlamasına neden olmaktadır. Bukalemunların duyarlılığı. Dinozorlar 130 milyon yıl dünya üzerinde yaşadılar ve bugün hiç kimse dinozorların soylarının birdenbire neden tükendiğini tam olarak açıklayamıyor. Dünya tarihinde herhangi bir zaman diliminde dinozorların uyum sağlayamadığı bir değişiklik ortaya çıkmış olmalı. Aslında kendilerine oldukça benzeyen bir hayvan türünden uyum sağlamayı öğrenebilirlerdi bukalemunlarda. Bukalemun bugün Avrupa'da yalnızca Güney İspanya'da bulunuyor. Bunun dışında Anadolu'da, Afrika'da, Hindistan'da, Sri Lanka'da da yaşıyor. Her iki gözlerini de birbirinden bağımsız olarak hareket ettirme yeteneğine sahipler. Ayrıca avlarını uzaktan upuzun dilleriyle avlayabiliyorlar. Ama en belirleyici özellikleri bunlar değil. Bukalemunlar bulundukları ortama göre vücut renklerini değiştirebiliyorlar. Bulundukları ortamda fark edilmemek için ortamın rengini alabiliyorlar. Yalnızca ortamın rengine göre değil, hava sıcaklığının değişimi, ışığın durumu ve duygularına göre de rengini değiştirebiliyor bu kalemun. Ayrıca korku, kızgınlık, açlık, rahatlık ve belki de hayal kırıklığı ve sevgi gibi duygular da bu kalemunun renk değiştirmesine neden oluyor. Bu kalemun duygu durumuna göre sarı, yeşil, krem rengi olabiliyor. Homo sapiens ve onun torunları olarak bizler de duygu durumumuza göre renk değiştirebiliyoruz. Ama bizim renk değiştirme potansiyelimiz kanın damarlardaki durumuna göre olduğundan çok kısıtlı. Ya kızgınlıktan kıpkırmızı oluyoruz ya da korkudan bembeyaz. Ama bu durum bazı araştırmacılar öyle iddia etse de biz insanların bukalemundan daha az duyarlı olduğu anlamına gelmiyor. İnsan renk skalasında sınırlı bir yeteneğe sahip olabilir ama o da kendi yakın çevresini düzenleme bakımından oldukça yaratıcı, aktif ve becerikli. Özellikle de içinde doğup büyüdüğü, ürediği, aşık olduğu, kendini bulduğu mahrem ilişkilerini biçimlendirme konusunda bukalemundan çok daha becerikli. İnsan mahrem ilişkilerini yalnızca duygu durumuna göre şekillendirmiyor ama. İçinde bulunduğu toplum, kültür yapısı, gelenek ve dinsel değerleri, ayrıca ekonomik durumu da göz önünde bulundurmak zorunda. İnsanoğlu, insanlık tarihi boyunca yaşanan bütün değişimlerden yüz akıyla çıkmayı ve hayatta kalmayı başardı. Her değişimden mahrem ilişki de payını aldı. Globalleşmenin belirlediği yeni çağ, mahrem ilişkilerin biçim ve rengi konusunda insanı muazzam bir çeşitlilik karşısında bırakıyor. Bu çeşitlilik, bukalemunun mutluluk rengi yeşile bir gün ulaşmamızı sağlar umarım. Bir dakika, yoksa bukalemunun mutluluk rengi sarı mıydı? Son söz. Bu kitabı yazarken, kendi özel hayatımda olsun, terapiye gelen çift ve ailelere yaklaşımımda olsun, özgürleştiğimi hissettim. Üzerimize bomba gibi yağan çarpık bilgiler sağanağından çok sık olarak kendimi kurtaramadığımı ve belli kalıplar içinde ne kadar çok sıkışıp kalmış olduğumu da gördüm. O nedenle bu kitabı yazmış olmaktan çok memnunum. Okuyanların da benimle aynı duyguları ve düşünceleri paylaşacağını umarım. Kitapta taraf olmamaya gayret sarf ettim. Çünkü amacım doğruyu dikte etmek değil, hayatın her alanında olduğu gibi en mahrem yaşantımız olan aşk ilişkilerimizde de tek bir modelin olmadığını gösterebilmekti. Her birey kendi geçmişine, hayat görüşüne, hayattan beklediklerine, hayatta o an durduğu zaman dilimindeki gereksinimlerine ve tabii ki karşısındakinin duruşuna göre bir ilişki biçimi seçmekte özgürdür. Her zaman bize en iyi gelen seçimi yapamadığımız muhakkak. Seçimimizi yaptığımız zaman diliminde aldığımız karar bize uygun olabilir. Ama hayat zaman içinde her iki eşi de başka yönlere doğru geliştirmiş ve değiştirmiş de olabilir. Bu da zamanında yaptığımız seçimin yanlış olduğunu değil, yeni bir seçim yapma zamanımızın geldiğini gösterir sadece. Çocuklarımız için de tek bir doğru yaşama biçiminin olmadığını fark etmemizin zamanı geldi. Bu kitabı bitirmek üzereyken bilimsel bir psikiyatri dergisinde boşanan çiftlerin çocuklarının ruh sağlıklarıyla ilgili bir makale okudum. Bu çalışmanın sonuçlarına göre boşanmış çiftlerin çocuklarında ruhsal sıkıntı görülme oranı %20 civarında. Yüksek bir rakam gibi görülüyor. Her 10 çocuktan ikisi anne babası boşandıktan sonra ruhsal sorun yaşıyor. Ama boşanmayan çiftlerin çocuklarına baktığımızda ruhsal bozukluk oranının %15 olduğunu görüyoruz. Aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı değil. Yani boşanma çocuklara bize yıllardır söylendiği kadar zarar vermiyor. Düzenin sürmesi için muhafazakar bir yapıya ihtiyaç var. Düzen, muhafazakar elini en küçük toplumsal birimden, yani ailenin üzerinden hiç çekmeyecektir bu nedenle. İnsan, dünyada var oldukça, farklı farklı biçimlerde de olsa birliktelik olacaktır. Çünkü güvenli bağlanma, bu kitapta defalarca vurguladığım gibi en temel ruhsal gereksinimimizdir. Düzen de bu zafiyetimizi sömürür ve kendini garantiye almak için bize tek bir model dikte eder. Anne, baba ve çocuktan oluşan klasik aile modelini. Ama insan, dinozorların bile yaşamdan silindiği bu vahşi hayat içinde sağ kalmayı başardıysa, değişime ayak uydurabilme yeteneğiyle yaptı bunu. 21. yüzyılın düzenin devamı için narsist ve kendine odaklı bireyi destekleyen, teknolojik değişimin getirdiği, insanı gittikçe yalnızlaştıran zorluklarına daha uygun yaşam ve birliktelik modellerini de eninde sonunda bulacaktır insanoğlu. Ön sözde, insanın kendini güvende, değerli, anlaşılmış hissettiği ve bir o kadar da bağımsızlığını yaşayabildiği ilişkilere ihtiyacı var. Kendilik değerimizin yükselmesi, huzurlu ve mutsuz olmadığımız bir hayat sürebilmemiz buna bağlı. Peki bu mümkün mü? Bu kitap biraz da bunu sorguluyor. Peki yanıt verebiliyor mu? Diye sormuştum. Kitabı bitirirken soruları çoğalttığımı, bazı konularda kafa karıştırıcı ve belki biraz rahatsız edici tespitlerde bulunduğumu biliyorum. Ama bu kitabı yazarken okuduklarım ve sonrasında kendi yazdıklarım, terapilerimde danışanlarıma eşlik ederken bize dikte edilen ve doğru olup olmadığından hiçbir zaman emin olamayacağımız toplumsal yargıları daha bir huzurla odamın kapısının dışında bırakabilmemi sağlıyor. Ayrım sonu. Sayfa 204.